Ayrım 39, sayfa 316. Tavut, kutsal aldanışın soy ağacı. Soner Yalçın. Erbakan-Siya görüşmesi. Düşünme fikir üretmekle sonuçlanan bir zihinsel süreç, düşünmenin nasıl yapılması gerektiğinin usulü, yöntemi öğrenilmez. Felsefe okullardan kovuldu çünkü. Bunun sonucu ülkemizde mantık örgüsüne dayalı sistematik düşünce tarzı hiç kalmadı. Derin sorgulama yapamıyoruz. Yıl 1989, Berlin Duvarı'nın yıkılışı ile Soğuk Savaş bitti, Sovyetler Birliği dağıldı. CIA başta Kafkasya ve Balkanlar olmak üzere Müslüman ülkelere ılımlı İslam ile girme stratejisini hayata geçirdi. Soğuk Savaş döneminden beri ilişkisi olduğu FETÖ'yü bu bölgelere bu amaçla soktu. Böylece gücüne güç katıldı. O yıllarda Türkiye ekonomik ve siyasi krizlerle uğraşıyordu. Ardı ardına koalisyon hükümetleri kuruluyordu. Yolsuzluk, gelir dağılımı adaletsizliği, enflasyon, faizler tarihi zirvedeydi. Tüm bunlar Özal'ın getirdiği ABD patentli neoliberalizmin sonuçlarıydı. O süreçte iki partinin şansı vardı. Sosyal Demokrat SHP ve Milli Görüşçü RP. 1989 yerel seçiminde büyük başarı sağlayan SHP, kısa sürede belediyelerdeki rüşvet gibi olaylarla umut olmaktan çıktı. RP'nin yıldızı parladı. Ankara'ya ziyarete gelen CIA Başkanı John Deutsch, Erbakan ile görüştü. Ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Peter Tarnoff Türkiye'ye geldi. Erbakan'ın evinde görüşme yapıldı. Çıkarken medya önünde Erbakan'ın elini sıkıp sizinle çalışmak zevk olacak dedi. Dipnot: 1994 Ekim ayında RP Dışişleri Sorumlusu Abdullah Gül, Erbakan'ı ABD'ye götürdü. Gül, gezinin temel amacının Kaliforniya'ya bağlı Yuba City'de yakılıp yıkılan bir camiyi yerinde incelemek olduğunu açıkladı. Gerçek başkaydı. Erbakan, Georgetown Üniversitesi'ndeki toplantıya götürüldü. Toplantının oturum başkanlığını yapan John Esposito'nun kim olduğunu önceki sayfalarda yazdık. Medya mensuplarının alınmadığı, ABD Dışişleri Bakanlığı İstihbarat ve Analizler Dairesi yetkililerinin ve CIA raportörlerinin izlediği bu toplantıda Erbakan'ın neler konuştuğu gizli kaldı. Gül, ABD'li yetkililere Erbakan'ın ne kadar demokrat olduğunu ve kendilerini anlamaya çalışmaları gerektiğini söylediğini belirtti. Aynı tarihlerde Ankara Kocatepe Camii konferans salonunda düzenlenen Uluslararası Bosna Hersek Konferansı'na bizzat RP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından davet edilen ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi Abramovich ise Erbakan'ın ABD gezisiyle ilgili sorulan soruya "Erbakan'ın programı gizli tutuluyor" cevabını verdi. O dönem CIA eski Türkiye şefi Paul Hense ve CIA gediklisi Graham Fuller gibi şaibeli isimler Ankara'dan ayrılmıyorlardı. ABD Erbakan'a şans verecekti. Onu BOP'un ılımlı İslam lideri yapacaklardı ama şartları vardı. Erbakan millici değil, küreselleşmeyi seçecekti. İslam ortak pazarı gibi projeleri unutacaktı. Kamu korumacılığını değil, özelleştirmeyi savunacaktı. Sıkı kemer sıkma politikalarını uygulayacaktı. Emperyalizm laflarını bırakıp İsrail ve ABD ile dost olacaktı. WikiLeaks sızıntılarında Amerikalı diplomatlar RP'den Kürt sorununu çözecek parti diye bahsetti. Dillerindeki hoca gitti, profesör geldi. Erbakan'a yeni imaj çizildi. Ve 21 Aralık 1995 genel seçiminden RP %21.4 ile birinci parti olarak çıktı. Başarısız koalisyon görüşmelerinden sonra tarih 28 Haziran 1996. Türkiye ilk İslamcı parti iktidara geldi. Necmettin Erbakan başbakan oldu. İlk yurt dışı gezisini İran'a yaptı. Devamında ikişer gün Pakistan, Singapur, Malezya ve Endonezya'da kalıp döndü. Tarih 28 Ekim 1996. Başbakan Erbakan bu kez yine ikişer günlük Mısır, Libya, Nijerya gezisine çıktı. Erbakan Kuzey Irak konusunda Saddam ile görüşeceğini ve Hafız Esad'ı Türkiye'ye davet edeceğini söyledi. Bu geziler Türkiye'deki siyasi tansiyonu hayli yükseltti. Keza ABD Erbakan'ı uyardı. Kesinlikle İran'a gitme. Sakın doğalgaz anlaşması imzalama. Erbakan geri adım atmadı. ABD'nin yanıtı gecikmedi. 2000 peşmerge ile ordu kurduğunu açıkladı, PKK terörü arttı, canlı bombalar patlatıldı, HDP kongresinde Türk bayrağı indirildi. Mehmet Ağar Libya gezisini protesto edip İçişleri Bakanlığı'ndan istifa ederek siyasi bir kriz çıkardı. Bu gezi nedeniyle Erbakan hakkında gen soru verildi, hakkında Yargıtay'a suç duyurusunda bulunuldu. Susurluk skandalı patladı, Acizbendi tarikatı şeyhi Müslüm Gündüz, Fadime Şahin ile basıldı. Ankara Sincan'da Filistin'e destek için düzenlenen Kudüs gecesine İran Büyükelçisi'nin katılması sert tepkilere neden oldu. Sincan'da tanklar yürüdü, Türkiye ve İran Büyükelçilerini karşılıklı çektiler. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik bir, İran'ın terörist devlet muamelesi görmesi gerektiğini açıkladı. Bizim mahallenin mitinglerinde Türkiye İran olmayacak sloganı daha gür atılmaya başlandı. Döviz fiyatları arttı, hayat pahalandı ve 28 Şubat 1997'de postmodern darbe yapıldı. Erbakan'ın partisi RP hakkında Anayasa Mahkemesi'nde dava açıldı. Erbakan 18 Haziran'da istifa etmek zorunda bırakıldı. Aslında daha önce başbakanlıktan ayrılacaktı fakat 3 gün önce gerçekleştirdiği doğumu bekledi. Neydi bu? Ardı ardına ölümler. Başbakan Erbakan gerek 10-20 Ağustos 1996 ve gerekse 2-8 Ekim 1996 yurt dışı gezilerinde Batı'nın Four Eyes Only, yani sadece dört göz dediği baş başa görüşmelerde 7 muhatabına şunları anlattı. Batı Sovyetlerin çöküşünü yanlış değerlendirmektedir ve zafer sarhoşluğu içerisindedir. Dünyada tek kutuplu yeni bir düzen kurmayı hayal ediyorlar. Bunu yapabilecek medeniyet birikimine sahip değiller. Herkes soğuk savaş dönemi sonrasının daha iyi olacağını beklerken İslam coğrafyasında sıkıntılar ve çatışmalar olmaya başladı. Bizler, nüfusu 50 milyondan büyük olan Müslüman ülkeler bir araya gelirsek yaklaşık 900 milyonluk bir nüfusu temsil etmiş oluruz. Bu aynı zamanda çok büyük bir ekonomik güçtür. Ekonomik güç zamanla siyasi güce dönüşür. Bugün aramızda ticareti dolar üzerinden yapıyoruz. Bu durum bizim ticaretimize engel ve ülkelerimizin menfaatlerine aykırı bir durumdur. Bunun yerine ortak para birimi oluşturabiliriz. Hatta şu anda bile aramızdaki ticarette dolar kullanmamıza gerek yoktur. Keza Erbakan yakın dostu Pakistan ana muhalefet lideri Gazi Hüseyin Ahmet'e bu oluşumun gerçekleşmesine destek veren Benazir Bhutto hükümetinin yanında durmasını rica ediyordu. Dipnot, buradaki bilgileri Erbakan ile bu toplantılara katılan danışmanı Mete Gündoğan'ın Narkoz isimli kitabından aldım. Mete Gündoğan Narkoz Destek Yayınları 2023. Sonuçta Erbakan başbakanlıktan ayrılmasından 3 gün önce ilk yurt dışı gezilerine çıktı. 7 ülkenin katılımıyla İngilizce D8, Developing 8 ve bizim tabirimizde M8, Müslüman 8 oluşumunun kuruluşunu gerçekleştirdi. Ya sonra? Oluşumun kurucularının başına neler geldi? 3 Şubat 1997, Pakistan Başbakanı Benazir Bhutto, Cumhurbaşkanı Faruk Lekhari tarafından görevinden alındı, sürgüne gitti, öldürüldü. 18 Haziran 1997, Başbakan Erbakan istifa etmek zorunda bırakıldı. 2 Ağustos 1997, İran Cumhurbaşkanı Rafsanjani koltuğundan oldu. 21 Mayıs 1998, Endonezya Devlet Başkanı Suharto istifa ettirildi. 8 Haziran 1998, Nijerya Devlet Başkanı Sani Abacha yatağında ölü bulundu. Keza Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek iktidardan düşürüldü. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed bir süre sonra siyaseti bıraktığını açıkladı. Bangladeş Başbakanı Hasina Vecid bir müddet hapis yattı, suikaste maruz kaldı ama Cemaati İslami Partisi liderlerini idam ettirmesi karşılığında iktidarda kalmayı başardı. Tüm bunlar tesadüf olamaz. Bizim mahalle bunlar üzerinde hiç durmadı. Erbakan hareketinin yeteri kadar derinlemesine analiz edemedi. Siyah kalkanı. Buraya kadar yazdıklarımı bir başka İslami cemaat üzerinden anlatayım. NATO-ABD ilişkisini gözler önüne sereyim. Yok, aklınıza sadece FETÖ gelmesin. Tarih 18 Nisan 2001. Cavit Çağlar New York'ta FBI tarafından yakalandı. Eline kelepçe vurulup hapse atıldı. 10 gün sonra Türkiye'ye iade edildi. Tarih 16 Haziran 2001. Hürriyet gazetesi İhlas Finans Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Ören'in ABD'nin ilk başkanı George Washington'ın yaşadığı evin bahçesinde yemin ederek Amerikan vatandaşı olduğunu haber yaptı. Dipnot. Söz konusu yemin şu. Burada önünüzde şimdiye kadar tabiyetinde bulunduğum her türlü devlet ve egemenliği reddettiğime, bundan böyle ABD anayasasını ve yasalarını iç ve dış düşmanlarına karşı savunacağıma, ABD'ye bağlılık ve sadakat göstereceğime, kanunun gerektirdiği durumlarda ABD için silah taşıyacağıma, kanunun gerektirdiği hallerde ABD ordusuna hizmet vereceğime, kanunun gerektirdiği durumlarda sivil yönetim altında ulusal önemi olan işlerde çalışacağıma ve bu yükümlülükleri özgür bir şekilde, akıl sağlığım yerinde ve samimi olarak üstlendiğime yemin ederim. Tanrı yardımcım olsun. Her ikisi de Türkiye'de hortumcu olmakla itham ediliyordu. ABD Çağlar'a kelepçe taktı, Ören'e ise vatandaşlık verdi. Mücahit Ören neden koruma altına alındı? Sizleri yıllar öncesine götüreyim. NATO'nun Avrupa'daki en stratejik merkezlerinden biri İtalya'da Napoli'dir. Burası sadece ABD Deniz Kuvvetleri'nin Akdeniz'deki ana karargahı, NATO'nun askeri harekatları planlama ve yürütme yeri değil, aynı zamanda Orta Doğu istihbaratının toplandığı merkez. NATO için çok önemli bir üs. Türkiye'den İsrail'e kadar çeşitli ülkelerin de bağlı olduğu bu merkezin başında Amerikalı bir general vardı. Napoli'deki NATO karargahının görevlerinden biri de iflas etmiş devletleri yeniden inşa etmektir. İnşayı nasıl mı yapıyorlar? Libya'yı 2011 yılında 40 bin bomba ve füze ile döven hava ve deniz saldırısını yöneten merkez burasıydı. Suriye'de yürütülen savaşta başat rol oynayan merkez burasıydı. 1950'lerin sonunda Türkiye'nin gündeminde ABD'nin kuracağı askeri üsler konusu vardı. Çünkü Mısır'da, Irak'ta ve Suriye'de darbe yapan milliyetçi Baas'ın Sovyetler Birliği'ne yakınlığı NATO'yu kaygılandırıyordu. ABD Lübnan'a müdahale etti. Soğuk Savaş'ın en gergin günleri yaşanıyordu. Çıkması muhtemel nükleer savaş dünyanın gündemindeydi. Dönemin Napoli NATO komutanı Amiral Charles Brown, Türkiye'de füze üsleri kuracaklarını açıkladı. Bu konuda NATO tek parça değildi. İngiliz ve Fransızlar, NATO'nun nükleer caydırıcılık unsurunun ABD'nin kontrolü altında olmasına itiraz ediyordu. İtalya ve Türkiye bu endişelere rağmen nükleer silahlara ev sahipliği yapmayı kabul etti. Norveçliler ve Danimarkalılar ise topraklarında nükleer silah bulunmasını istemediler. ABD üye ülkeleri ikna etmek için NATO şemsiyesi altında 1958'de Napoli'de Barış ve Güvenlik için Bilim Komitesi'ni kurdu. Adındaki bilim sözcüğüne bakmayın. Başka bir diplomasi mümkün direktifiyle hareket ettiler. Süveyş kanalı krizinin çözümü için büyük gizlilik içinde arabuluculuk görüşmesi yaptılar. Adana'dan havalanan Amerikan U-2 casus uçağının Sovyetler Birliği'nde düşmesinin ardında Pentagon ve Napoli'deki bilim çalışmaları vardı. Başlarında Amerikalı Isidore Isaac Rabi ve İngiliz Solomon Zuckerman gibi bilim adamları bulunuyordu. En arkada ise Rockefeller Vakfı. İşte bu Napoli'deki bilim komitesine Türkiye 1961 yılında kimi gönderdi dersiniz? Mücahit Ören'in babası yeni biyoloji öğretmeni Enver Ören'e. Parantez açmalıyım. Dediler ki Cumhuriyet dini yasakladı, jandarma inananlara eziyet etti. Oysa Hüseyin Hilmi Işık İstanbul Halıcıoğlu Askeri Lisesi'nde 1929 yılında okurken Cuma günleri Eyüp Camii'ne gidip Nakşibendi Şeyhi Abdülhakim Arbasi'nin vaazlarını dinledi ve evinde din derslerine devam etti. Tıp fakültesinde okurken Arbasi'nin isteğiyle eczacılık bölümüne geçti. Türk ordusunda kimyager olarak görev yaptı. Nakşibendi Hüseyin Hilmi Işık 1947'de Bursa Askeri Lisesi'nde öğretmenlik ve sonra müdürlük yaptı. Arkasından da 1960'da albay rütbesinden emekli olana kadar Kuleli ve Erzincan Askeri Liselerinde çalıştı. Öğrencilerine her fırsatta şu camiye gidip bu hocayı mutlaka dinleyin dedi ve hakkında tek soruşturma açılmadı. Keza öğretmenlik yaparken 1956'da içinde hoparlörden ezan okunamayacağı, dolgulu dişle ve boyalı saçla abdest alınamayacağı gibi hurafelerin bulunduğu Seadet-i Ebediye kitabını yayınladı. Bir yıl sonra bu kitabın ikinci cildini çıkardı. Askeri okullara şeyh-mürit ilişkisini ilk sokan isimlerden biri Hüseyin Hilmi Işık oldu. Işıkçı müritlerden biri de sokaklarda keman çalarak hayatını kazanan öksüz roman çocuğu Enver Ören'di. Dipnot, askerler ile müritlik ilişkisine bir başka örnek de Mehmet Şevket Eygi'dir. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi iken yetişmesinde rolü olan ağabeylerinden biri o tarihlerde yüzbaşı rütbesindeki Doktor Dursun Aksoy'du. Adanalı Şeyh Sami Efendi'ye mensuptu. Aksoy ve daha sonra Diyanet'te çalışan Eygi birlikte Ankara'da İslam dergisini çıkardılar. Örnek çok. Afyonlu iki arkadaş Aykut Edibali ve Yavuz Aslan Argun'un kurduğu Yeniden Milli Mücadele Hareketi'nin arkasındaki isim NATO subayı emekli binbaşı Ziya Uygur idi. Uygur'un 1952 yılında yayınlanan İhtilaller, İnkılaplar ve Siyonizm adlı kitabı İngilizce ve Arapçaya da çevrilerek defalarca basıldı. Enver Ören de şeyhi gibi askeri okullarda kimya öğretmeni olmak için Kuleli'den İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'ne girdi. Okul biter bitmez 1961'de Napoli yolcusu oldu. Işıkçı Ören NATO'nun beynine nasıl girdi? Güvenlik soruşturmalarından nasıl geçti? 1,5 yıl kaldığı Napoli'de ne tür kurslar aldı? NATO'nun o dönem inşa ettiği Stay Behind yani Gladio yapılanmasına sokuldu mu? Soru çok. Enver Ören o yılları nedense hiç anlatmadı. ABD CIA 2. Dünya Savaşı bitiminde Nazilerden bağımsızlıkçı, ulusalcı, devrimci güçlere karşı dini kullanma stratejisine ödünç almıştı. Soğuk Savaş döneminde birçok Müslüman devşirildi. Fethullah Gülen bunlardan sadece biriydi. Fethullah Gülen ve Enver Ören'in Erbakan'a düşman olması tesadüf mü? CIA, Fethullah Gülen'e yeşil kart ve Mücahit Ören'e Amerikan vatandaşlığına boşuna onay vermedi. Bu pilav çok su kaldırır. Dipnot, Ankara Mamak'ta Özel Harp Dairesi Kurmay Başkanı Albay Reşat Taylan'ın yanında telsizci istihbaratçı olarak askerlik yapan Fethullah Gülen, tezkereyi aldıktan sonra memleketi Erzurum'a döndü. Erzurum Komünizmle Mücadele Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı. Burada aktif rol oynadı. Örgüte uzanan yolu şöyle anlattı. 40. Hoca Bediüzzaman Hazretleri'nin yanından birisi gelmiş, akşam sohbet yapacak, oraya gidelim dedi. Mehmet Şergil'in terzi dükkanına geldik. İlk gece veya ikinci gece orada bulunanlardan aklımda kalan isimlerden bazıları Mehmet Şevket Eygi, 40. Hoca, Esat Keşşafoğlu ve Osman Demirci'dir. Şevket Eygi yedek subaylık yapıyordu. ABD'de kontrgerilla eğitimi görmüş. Esat Keşşafoğlu ise o sırada üsteğmendi. Askerler ile Gülenleri buluşturan ABD, CIA'nın antikomünist stratejisiydi. İlginç bir gazeteci. İhlas Haber Ajansı'nın İHA bir dönem her yerde gözü kulağı vardı. Kameraları sanki istihbarat örgütlerinin cihazları gibi olmayacak yerde kayıt yapardı. Bizim mahalle 1990'larda bu ajansa Kontrgerilla Gladio Film Merkezi adını koydu. Boşuna değildi bu isim. Amerikan vatandaşı Mücahit Ören 2008'de ülkesi ABD'den dönerken yanında keçi sakallı bir vatandaşını getirdi. Thomas Bonifield. İHA Genel Koordinatörü ve sonra İHA Genel Müdürü yapılan Thomas Bonifield gazeteciydi. ABD Irak'a saldırdığından merkezi New York Rockefeller Center'da bulunan ve Amerika'nın üç büyük televizyon kanallarından biri olan NBC News Bağdat bürosunu kurdu. ABD Afganistan'a saldırdığında NBC News'un Kabil bürosunu kurdu. Arizona State Üniversitesi mezunuydu. Sovyetler Birliği dağılırken Leningrad Devlet Üniversitesi'nde çalışmalarda bulundu. Ana dili İngilizce kadar Rusça biliyordu. NBC News'un Moskova bürosunu 6 yıl yönetti. İran'dan İsrail'e girip çıkmadığı Orta Doğu ülkesi kalmadı. Böyle bir kariyeri varken 2008'de İHA'ya transfer oldu. Belki de atandı. Geldiği dönemi anımsatırım. Ergenekon balyoz kumbaslarının başladığı süreç, ulusalcılar darbe yapacak haberleri yaptılar sürekli. Dipnot, yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir manşetini Türkiye gazetesinde Nuri Elibol attı. Elibol kim mi? Eski bir istihbaratçı asker. 2000 yılında binbaşı rütbesindeyken Özel Kuvvetler Komutanlığından emekli edildi. Işıkçılar Cemaati'nin medya grubu İhlas Yayın Grubu'nda Ankara Medya Grup Başkanlığı görevine getirildi. Türkiye Gazetesi'nde köşe yazarlığı ve TGRT televizyonunda program yaptı. İstihbaratçı Elibol birden Işıkçılar Cemaati'nin nasıl en üst düzey görevlisi oldu? Demek ilişkileri eskiye dayalı. Yoksa üniformasını çıkarır çıkarmaz cemaatin medya yöneticiliğine niye getirilsin? Türk ordusundaki FETÖ tasfiye edilirken ışıkçılar taburu niye göz ardı ediliyor? AKP hala aldı secceye değen referansı peşinde. Dini inancı güçlü olan Thomas becerikli adamdı. Işıkçı müritlere uyup sakal bıraktı. Fakat ne zaman ki 15 Temmuz FETÖ darbesi başarısız oldu, Thomas apar topar ABD'ye gönderildi. Türkiye'de 8 yıl kalmıştı. Dipnot, Thomas Bonifield ABD'ye dönünce film sektörüne girdi, yapımcı oldu. Horse is Ready Productions şirketini kurdu, Noel Mucizesi adlı filmi yaptı. NBC News'un arkadaşları 15 Temmuz gecesi darbe başarılı olsun diye Erdoğan Almanya'ya kaçtı yalanını dünyaya yaydılar. 39. ayrımın sonu. Sayfa 323.